Sesli Ekonomi'den herkese merhaba. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Ekonomi gündemindeki gelişmeleri, finansal kavramları yıllardır CNBC ekranlarında Mahfi İlmez'le birlikte anlatıyoruz. Biz de modaya uyduk ve artık bir podcast'imiz var. Sesli Ekonomi başlıyor. Evet Mahfi abi, şimdi ekonominin türlü türlü halleri var. Biz bu son enflasyon büyüme rakamlarından sonra bu halleri tekrar konuşmaya başladık. Türkiye teknik olarak işte iki çeyrek üst üste daraldığı için teknik resesyona girdi denildi. Biz aslında geçmişte de bu türlü türlü hallerin birçoğunu yaşadık. Dünyada da örneklerini gördük. İstersen bugün böyle senin eski yazılarına da değindiğin, çok güzel açıkladığın bu hallerin üzerinden geçelim.
Çok
ekonomi
iyi.
Durumları nelerdir onların üzerinden gidelim.
Bunlar İstersen, aynı zamanda önemli bir bölümü iyileşmeler hariç.
Tabii.
Bir bölümü kriz halleri, bir bölümü de krizden çıkış halleri aslında
doğru,
bunları.
Doğru.
Yani düzgün giden bir ekonomi dışındaki şeyleri konuşuyoruz çünkü biz şimdi.
İstersen resesyonla başlayalım. Şimdi resesyonu az önce bahsettim. Teknik olarak bir teknik resesyon diye tanım var.
Evet.
İki dönem arka arkaya daraldığı zaman buna resesyon deniyor. Buradan sizden yorumlayalım. Resesyon nedir? Bu resesyonun özellikleri nelerdir? Resesyon döneminde neleri gözleriz biz? Örnekleri neler?
Şimdi birçok şekilde ölçüyoruz ekonomiyi. En önemli ölçülerden birisi gayri safi yurt içi hasıla. Gayri safi yurt içi hasılanın bir dönemden öbür döneme büyümesi bize ekonomik büyümeyi veriyor. Eğer bir çeyrekte, genellikle de üçer aylık dönemler itibariyle ölçülüyor bu. Sonra da yıllık ölçülüyor. Üçer aylık dönemler itibariyle ölçüldüğünde peş peşe iki dönem, iki çeyrek bir küçülme yaşanıyorsa eğer buna teknik resesyon deniyor. Eskiden bunun tekniği veya düzü falan yoktu. Bunu Amerikalılar çıkardı. Onlar tanımladılar. Bu National Bureau of Economic Research onlar açıkladılar. Sonra bütün dünya kabul etti. Eskiden resesyon denilen şey ekonomi küçülüyorsa resesyon var deniyordu. Şimdi öyle denmiyor. Bu ikisini ayırmak için de teknik resesyon ve resesyon denir hale geldi. Ama her halükarda şöyle diyebiliriz. İki çeyrek ekonomi üst üste küçülmüşse buna resesyon deniyor. Burada enflasyon vesaire hiçbir şeye bakılmıyor. Enflasyon var mıydı, yok muydu, yüksek mi, düşüş mü? Doğrudan resesyon diye adlandırılıyor bu.
Bu dönemin özelliklerini, işsizlik oranı genelde bu dönemlerde yüksektir, yükselir.
Evet,
yüksek
yani büyüme düştüğü için mecburen işten çıkarmalar oluyor.
Tüketim ve yatırımlar sanırım yine azalır bu dönemde.
Azalır,
ve
evet.
Tüketici güveninde de bir düşüş gözleniyor.
Evet,
bunun özellikleri bu. Örnek olarak bu 2008 küresel krizinden sonra
evet.
Pek çok ülke resesyonu yaşadı değil mi belli bir süre için?
Son evet, dönemde bütün dünyaya yayıldı bu iş. Evet,
son dönemde de Avrupa'da gördük bunu.
Şimdi Almanya yaşadı üst üste bunu. Avrupa ülkelerinin bazılarında görüldü. Çeşitli yerlerde de görülüyor hala resesyon.
Bir de sanırım bunun bir çift diplisi var. Çift dipli
evet, doğru.
Resesyon.
Giriyor ve çıkıyor bir daha.
Evet. Yani ne yapıyor? Resesyona giriyor, çıkıyor kısa süreli. Ondan sonra tekrar
mesela iki çeyrek üst üste küçülme yaşıyor. Teknik resesyon deniyor. Üçüncü çeyrekte artıya geçiyor, toparladı derken tekrar düşüyor. Bu da çift tipli resesyon oluyor. Bir de bunun slamflasyonu var.
Ona birazdan geleceğiz.
Okay.
O istersen arada bir durgunluk ya da duranlık mı diyelim?
Evet.
Stagnation.
Stagnation.
Bir de bu var değil mi? Ekonominin çok yavaş büyüdüğü ya da hiç büyümediği
sıfır
bir dönemi.
Büyüme.
Evet,
sıfır büyüme.
Sıfır
gene enflasyondan soyutlanmış olarak bakıyoruz. Yani enflasyon verisine hiç ona baktık mı? Çünkü başka bir tanım giriyor. Sırf enflasyondan soyutlanmış olarak bakarsak sıfır büyüme veya sıfıra çok yakın. 0.1, 0.2 o civardaki bir büyüme söz konusuysa o zaman ekonomi durgunluğa girdi deniyor. Stagnation
evet.
Deniyor.
Bunun aslında iyi bir örneği Japonya galiba değil mi?
Evet.
Japonya'da meşhur bir kayıp 10 yıl var. Bu 90'larda kayıp evet. 10 yıl diye adlandırılan ve onun ardından uzun bir süre Japonya bu şeyden çıkamadı.
Evet Japonya
yani
durgunluğa girdi bir daha da çıkamadı.
Bir dönem karakteristik oldu.
Neredeyse 30-35 yıldır çıkıyor evet. Gibi oluyor gene giriyor. Yani ekonomi büyüyemiyor. Enflasyon bile yaratamıyor. Arada bir böyle biraz bir enflasyon olur gibi oluyor ama gidiyor. Ve bu dönem Japonya'ya inanılmaz bir maliyet, ya ekonomik maliyet getirdi. Şöyle bir maliyet getirdi. Japonya büyüyemediği için sırasını kaybetti. Çin geldi geçti Japonya'yı falan. Ve Japonya sanayi üretimini kaybetti büyük ölçüde. Yani bütün diyor elektronik şey önderliğini kaybetmeye başladı. Çin'e kaptırdı büyük ölçüde bunu. Kore'ye kaptırdı. Şimdi Vietnam geliyor arkadan. Japonya bu şeyi toparlayamadı. Nüfus da yaşlandığı için biraz Japonya sıkıntıda ve bu çok uzun sürdü. 35 Doğru. yıldır bu durumda. Yani 90'lar... Şimdi Almanya için mesela bu aralarda o da resesyona girdi. Hala da çok parlak değil. Böyle bir döneme girdi. Nüfus yani da yaşlanıyor.
Japonya olabilir diye. Aynen, o da uzun evet. bir
o da Japonya'nın yolunda uzun... gidiyor diye ciddi bir endişe var. Çünkü nüfus da yaşlandı.
Sizin görüşünüzde?
Almanya da girebilir. Evet. Çünkü mesela otomobil sektörü işte İngiltere kaybetti, Amerika kaybetti. Burada hep Japonya geldi. Arkadan Kore geldi, Çin geldi falan. Almanya hep otomobil sektöründe bir öncülüğü tuttu. En azından Avrupa'da değil mi? Tercih edilen arabalardı. Yavaş yavaş elektrik olayında, elektrikli araba olayında Almanya geri kalmaya başladı. Çin öyle bir büyük üretimle giriyor ki olaya ve her gün de yeni bir şey icat ediliyor Çin'de bulunuyor. Dolayısıyla bunu kaptırırsa biraz gidecek.
Doğru. Yani Almanya'nın özelliği Almanya ihracata dayalı bir ekonomi. Kendisine Avrupa Birliği gümrük duvarlarıyla çevrili bir pazar Çok yaratmış. Doğru. Oraya satmak zorunda. Benzeri bir şeyde Japonya Güneydoğu Asya'da kendisine bir bölge yaratmıştı.
Doğru.
O da oraya ihraç etmek zorunda. Yani ne zamanki bir küresel durgunluk olsa ticaret hacmi düşse bu iki Doğru. ekonomi buradan çok etkileniyor.
Mesela Almanya Uzak Doğu'ya araba satabiliyor mu emin değilim. Ama Çin bu tarafa satıyor. Doğru. Hem de çok yüksek satışlarda şu anda.
Evet. Peki üçüncü olarak da stagflasyon. Evet. Bunu da çok konuştuk değil mi? Stagflasyonu.
Evet. Stagflasyonun durgunluktan farkı burada enflasyon da var işin Hı-hı. içinde. Yani enflasyon var ve ekonomi sıfır büyümede. Ekonomi büyüyemiyor ama fiyatlar artıyor. Böyle bir sorun. Bu da çok ciddi sorunlardan bir tanesi. Türkiye'de bunu geçmişte birkaç kez yaşadı. Ama Türkiye'nin özelliği, önemli özelliklerinden biri, buna sonra da değiniriz ama böyle bu tür krizlere girdikten sonra bir sene içinde genellikle çıkabiliyor.
Yani çok bir, resesyonda da öyle.
Evet, enteresan bir kriz yönetim becerisi var Türkiye'de.
Stagflasyondan çıkış biraz daha zor çünkü.
Biraz daha zor.
Yani evet. resesyondan çıkmak için ne yaparsınız? Faizleri indirirsiniz, ekonomiyi canlandırırsınız, Doğru. biraz teşvik verirsiniz. Ama enflasyon varken verdiğiniz bu teşvikler, attığınız bu adımlar enflasyonu daha da arttıracaklar. Onun için Doğru. yani stagflasyon aslında merkez bankacıların ekonomi yönetimlerinin en çok korktuğu, çekindiği şeydir. Evet. Klasik para politikasıyla çok fazla doğru. müdahale edemiyorsunuz. Ters etkisi de var. 70'lerde bu petrol krizinin ardından
evet. ardından bütün dünya böyle bir sıkıntı yaşadı. Türkiye'de yaşadı. Sonra zaman zaman bazı yerlerde gene çıktı. Çıkıyor, kayboluyor.
Evet. Bir de slamflasyon var.
Slamflasyon.
Bu biraz daha derin, daha kötü bir ruh hali diyelim buna.
Evet, bu ekonominin en kötü hallerinden evet. biri aslında stagflasyondan Doğru. da kötü. Çünkü stagflasyonda en azından büyüme sıfır. Hani daha az gayretle enflasyonu da bozup büyümeyi yukarı itebilirsin. Burada bir de eksi büyüme var. Yani küçülme var. Ekonomi hem yüksek enflasyonda hem küçülme halinde. Dolayısıyla burada alacağın her türlü ekonomiyi canlandırıcı etki bu sefer enflasyonu daha da yükseltiyor. Enflasyonu tutayım dersen zaten büyümen ekside, küçülmede. Türkiye bunu da yaşadı zaman zaman. Ama dediğim gibi Türkiye çok ilginç bir ülke. Çok özel sektörünün potansiyeli oldukça yüksek. Ve artık yıllardır Türkiye çeşitli krizleri yaşadığı için buna da alışıldı. Buralardan bir yıl içinde çıkabiliyor Türkiye. Herkes çıkamaz yani slamflasyondan.
Bu küresel kriz sonrası bazı ülkelerde yaşandı. Biraz evet. az önce stagflasyonu tanımlarken enflasyon ve stagnation durgunluk bir arada demiştik. Bu da resesyonla stagflasyonun bir arada Doğru. olduğu bir
Doğru. Bu yüksek enflasyonlu bir resesyon aslında. Evet. Şu anda mesela Arjantin bu durumda. -1.7 büyüme var. Yani küçülüyor ekonomi. Artı %190'da enflasyonu var.
Bundan da daha ağır olan, daha kötü olan bir de depresyon
var. Evet.
Allah kimseye vermesin.
Depresyonda, şimdi buraya kadar hep bir veya iki göstergeye baktık. Yani büyümeye baktık. Bir de onun yanında enflasyona baktık. Depresyonda hepsi birden kötüye gidiyor. Yani büyüme küçülmeye dönüşüyor. Enflasyon alıyor başını gidiyor. İşsizlik artmaya başlıyor. Bankacılık göstergeleri kötüye gidiyor. Hemen hemen bütün göstergelerin kötüye gittiği, yani insan için depresyon neyse aşağı yukarı ekonomi için de depresyon bu oluyor.
Evet.
En kötü hal bu.
Evet.
Bu çünkü uzun da sürüyor.
Doğru, bu uzun da sürüyor dediğiniz gibi. Yani bu yıllarca sürebiliyor, diğerinden evet. farkı o. uzun süreli düşük büyüme ve negatif büyüme görülüyor. Tüketici talebi burada neredeyse sıfıra iniyor. Burada diğer bir özellik de finansal sistemde çöküşler, batmalar burada oluyor. Sadece finansal sistem değil, şirketler kesiminde de çok sayıda şirketin bu dönemde battığını görüyoruz. Örneği, bunun en bilinen örneği 2029-2039 arasındaki 30 buhranı mı diyelim?
Evet, 1929.
Büyük buhran. Buna bir de buhranın adı da veriliyor değil mi?
Yani biz öyle tercüme etmişiz o zaman, bunalım, buhran diye. Halbuki bunun İngilizcesi The Great Depression.
Evet.
Yani büyük depresyon.
Büyük depresyon.
Şimdi büyük depresyon da kullanılır oldu.
Burada deflasyon da görülebiliyor. Yani çünkü fiyatlar öyle düşüyor ki depresyonla çıkmak için talep durduğu için insanlar fiyatları aşağı çekiyor. Yeter ki mal gitsin bir hareket olsun diye.
O da kötü bir şey. Sanki böyle fiyatların düşmesi, fiyat düşmesi ayrı bir şey. Ama fiyatların, maliyetlerin neredeyse altına düşüyor gibi bir noktaya gelmesi çok kötü bir şey. O zaman üretim yapmamaya başlıyor. Zararına kimse bir şey satmak istemeyeceği için. Bu sefer üretim de düşüyor. Dolayısıyla en tehlikeli işlerden birisi bu. Deflasyonist bir ortama girmiş olması.
Peki buradan isterseniz deflasyonu tanımlayalım. Yani deflasyon işte nedir? Enflasyonun tam tersidir.
Tam tersi.
Yani enflasyonun negatif olduğu bir durum. İnsanlar bunun da tehlikesi tabii, alışveriş yapmıyor. Çünkü bir ay sonra daha ucuza mal alacağım. Onun için erteliyor. Onun için canlılık düşüyor.
Çok doğru.
Bu da ekonomilerin çok sevmediği, aslında çıkılması zor bir durum.
Yani dezenflasyonla deflasyon sanki benzermiş gibi görünüyor. Ama dezenflasyon, enflasyonun hızının kesilmesi ve enflasyonun aşağıya çekilmesi. Deflasyon ise fiyatların düşmesi. Yani satış fiyatları düşmeye başlıyor ve insanlar satmamaya başlıyorlar.
Enflasyon var bir de, onu çok iyi biliyoruz değil mi artık?
Yani enflasyon bizim en iyi bildiğimiz konulardan biri. 50 yıldır değil mi? 50-55 yıldır enflasyon
yani işte
içinde yaşıyoruz.
Çocukluğumuzdan başladı. Arada bir tek hane düştüğü bir dönemi yaşadık. Evet. O 2001 programı çalıştı.
Doğru.
O enflasyonu aşağı çekti. Ondan sonra tekrar 2016'dan sonra, 17'den sonra tekrar yüksek
yükseldi. Yani biz demek ki 1980'lerden itibaren bir enflasyon ülkesiyiz. Genellikle çift haneli, işte o dediğin dönem hariç, biz çift haneli enflasyon yaşayan bir ülkeyiz. Türkiye'nin büyümesi de, mesela Türkiye'nin durumu nedir, nasıl bir ekonomik pozisyonda dersen, enflasyonlu büyüme yaşıyoruz biz. Bu da enteresan bir şey. Bir kriz hali midir bu? Çok tartışılan bir konu. Kriz tanımı da ülkeden ülkeye değişiyor. Ekonomi böyle bir bilim. Yani böyle bir yerde hemen olan bir şey öteki tarafta da aynen tanıma uymuyor. Mesela bizde %50 enflasyon, %45 enflasyon çok krizmiş gibi algılanmıyor. Bugün sokakta sorsan kriz yok derler insanlar. Bizde kriz işsizlik olarak algılanıyor genellikle. Ama bu 50 enflasyonu, 45 enflasyonu neyse götür İngiltere'ye koy, feci bir kriz olarak algılanır. Bu da böyle bir şey işte.
Burada bir fiyatlar genel düzeyindeki artış diye tanımda vurgulanan bir şey var. Yani tek tek belli malların fiyatları değil, mal ve hizmetlerin genel düzeyinin artışı olur. Talep
artışı ve sürekli
artış. Sürekli artış.
Bir kere artışı da değil.
Yani bir talep şokuyla olabilir. Talep canlanır.
Maliyet
parasal politika
olabilir.
Nedeniyle işte para arzının artmasıyla talep artar. Ya da arz tarafında olur. Arzın bir şok uğrayıp arzın kesilmesi yol açar.
Mesela kurda büyük bir artış olduğu anda maliyetler birdenbire artacağı için böyle bir maliyet arz yönlü bir şey girebilir. Enflasyon olabilir.
Bunun bir alt kalemi de hiper enflasyon. Hiper enflasyon nedir diye bakarsak orada bir %50 seviyesi konuşuluyor ama bence hani yüksek enflasyon diyorsak çift haneli bütün enflasyon yüksektir diyorum ama bu tanım kabul görmüyor. Sizce
görmüyor.
Enflasyon nedir?
Evet. Yani şöyle, enflasyonu çeşitli kademelendirerek tanımlıyorlar. Ilımlı enflasyon ya da sürünen enflasyon denilen bir şey var. %1-2 civarı. İşte onun üzerinde mesela 5'e 6'ya kadar kabul edilebilir yumuşak enflasyon deniliyor. Onun üstü, yani iki hanelere geldiğin zaman yüksek enflasyon deniyor. Ama aylık %50'lere çıktığın zaman, yıllık %500'lere çıktığın zaman da hiper enflasyon deniyor. Yoksa haklısın yani, %250 hiper değil mi yani, o da hiper. Doğru. Ama böyle bir tanımı var, böyle kabul ediliyor.
Birçok örneği var. İşte bir zaman Almanya yaşadı, Zimbabwe yakın dönemlerde bunun örneği gösteriyor.
Latinler çok yaşadı bunu.
Latinler çok yaşadı.
Yani Brezilya, Arjantin. Arjantin hala %190 olduğuna göre hani hiper enflasyon değil bu tanıma göre ama çok yüksek enflasyon.
Burada genelde para birimleri de çöküyor ve değersizleşiyor. Evet. O da enflasyonu besleyen süreç oluyor ve böylece aslında bir yüksek enflasyon spiraline, dönemine girdi. Maalesef öyle bir kavram var. Yüksek enflasyon spirali.
Çok doğru,
diye.
Maalesef.
Değil mi? O kendi kendini besleyen
süreçte. Besleyerek yükseltiyor ve bu dönemin bir, yani yüksek enflasyonun böyle %2 haneli ve daha yukarı enflasyonların önemli bir etkisi de dolarizasyon etkisi yaratması. Yani para, yerel para, ulusal para satın alma gücünü sürekli kaybettiği için onun yerine insanlar bir şey ikame etmek istiyorlar. Buna ekonomide biz ikame etkisi, para ikamesi diyoruz. İşte dolar gibi güçlü bir paraya dönmeye uğraşıyorlar. Bütün ölçme bir, yani para fonksiyonlarını yitirmeye başlıyor. Değer saklayamaz hale geliyor. Değeri ölçemez hale geliyor. Bir tek alışverişte kullanılan bir birime dönüşüyor.
O bir döngüye giriyor. İşte reel para bir anda değer kaybetmeye başlıyor. Doğru. O kaybı da onu destekliyor. Ücretler bu arada geride kalıyor. Ücret artırıyorsunuz. Bu sefer ücret tekrar yeni spiral yol açıyor. Tekrar şey. Dolayısıyla böyle uzun süre bunun yine Almanya eski o Weimar Cumhuriyeti 20'lerdeki dönemde uzun bir dönem. Birbirini besleyen bir dönem. Peki bu kadar karamsarlıktan sonra bir de iyi şeyler var.
İyi şeyler de var.
İyileşme, recovery denen şey. Evet. Değil mi? Krize giren, durgunluğa giren, resesyon ya da depresyon sonrası toparlanma haline de, ekonomilerin haline de iyileşme dönemi deniyor. Oraya ilişkin ne diyebiliriz?
Ya mesela bu işlerin üstadı Türkiye.
Evet.
Yani Türkiye krizlerden hiç çıkamıyor, çıkıyor. Yani ama devamlı krizle karşılaşıyor Türkiye. Fakat hemen çıkıyor bu işten. Çabuk çıkabiliyor. O iyi bir şey. Şöyle diyelim, yani mesela yüksek enflasyon var, bir yandan da ekonomi küçülüyor. Bunu tersine çevirmeye başardığınız anda, yani büyüme pozitif bir alana geçip de enflasyon da düşmeye başlarsa bu oluyor. Bu çok kolay yapılabilen bir iş değil. Ama bunu Türkiye yaptı mesela geçmişte. Bu 2001 krizinden sonra uygulanan ekonomi politikası, ekonomi programıyla Türkiye biraz yapısal reformlar yaptı, Avrupa Birliği üyeliği vesaire, tam üyelik müzakeresi vesairenin etkisiyle Türkiye çok yüksek olan enflasyonunu, %70-80'lerde olan enflasyonunu bir ara %5,5-6'lara kadar, 6'ya kadar indirdi. Bu arada büyümesini de muhafaza etmeyi başardı %4,5-5 ortalamasında. İşsizlik biraz yüksek kaldı ama %10'lardaydı, onu da düşürmeyi başardı. Yani bir tek cari açığı yüksekti. Yani birçok göstergesini aynı anda düzeltmeyi başardı Türkiye burada. Bu yapılabiliyor ve bunu yapabilmenin en temel noktası beklentileri düzeltmek. Doğru. Yani insanlar, kurumlar, karar alıcılar geleceğe ilişkin olumlu beklentiler içine girerlerse ona göre karar alıyorlar ve işler düzeliyor.
Evet, buna biz iyileşme diyoruz. Krizden
buna iyileşme toparlanma diyoruz. Evet.
Bunun da varacağı en ideal yerde herhalde biz istikrar diye adlandırdığımız durum, değil mi?
Evet, tabii.
Yani istikrar ne? Ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyüdüğü.
Doğru.
Onun sürdürülebilir olması önemli.
Çok doğru.
İşsizlik oranları düşük seyrediyor. Enflasyon makul seviyede, hedef seviyede ama hedefinde makul olması lazım. O seviyelerde dış açığın daha dengeli olduğu, mali açıkların dengeli olduğu bir şey. Kafanızda sizin böyle istikrar deyince büyüklükler bana ifade ederseniz nasıl bir ekonomi istikrarı?
Yani her ekonomi için tabii farklı.
Evet. Türkiye için mesela.
Yani mesela Türkiye için baktığımız zaman diyelim ki %5 enflasyon iyidir. Hı. Türkiye için. Türkiye için %5 enflasyon, %5 büyüme de çok iyidir. %5 büyüyen, enflasyonu %5 civarında olan, işsizliği de 6-7-8 en fazla o civarlarda olan, işte cari açığı da %3-2-3 o civarlarda olan, bütçe açığı da kabaca 3'ün altında olan, böyle bir şey çok ideal. İdeal istikrar diyelim. Yoksa daha yüksek olduğunda da istikrarlı olabilir de. Ama ideal istikrar ölçüleri herhalde bu Türkiye için.
Yani 3-5-5-3 gibi bir rakam çıktı.
Evet, bu biraz değil futbol mi? Şeyine benzedi futbol ama. Gibi, evet. 4-3-3
yani cari açığı oranla %3, evet. 5 enflasyon, %5 büyüme.
Evet.
Böyle bir şey yaparsak oradan
kabaca böyle bir şey çıkıyor.
Bir ara biliyorsunuz o. Evet. Çok konuşuyordu.
5-5-5
evet. İdeal diye. Böyle bir ekonomi. Tabii bunun sürdürülebilir olması önemli.
Yani 5-5-5 de çok kötü değil Türkiye için. Yani 3 tane 5. Yani %5 büyüyen, %5 enflasyonu olan, işte cari açığı da %5. Cari açık için biraz yüksek de.
%3 bütçe açığı.
%5 altında. İşte şey, evet. Böyle bir ekonomide bayağı iyi bir ekonomi Türkiye için.
1-2 yılda kalmak yerine az önce dediğim gibi bunun sürdürülebilir olması önemli.
Çok.
Tabii burada bir de şey önemli. Büyümeyi evet %5 sağlıyorsunuz ama büyümeyi sağlamak yetmiyor. Kişi başına gelire bakmanız lazım. Yani. Kişi başı gelir nasıl yapıyor? Ona da bakmak yetmiyor. Kişi başı gelirin dağılımı, cin katsayısı diye sizin de geçmişte çok sık yazılarda vurguladığınız bir şey var Mahfi abi. O cin katsayısının adil şekilde dağılımı göstermesi lazım.
Doğru.
Yani büyüyeceksiniz. Kişi başı gelir artacak. Nüfusa göre bu büyüme anlamlı olacak. Artı bunu da iyi eşit dağıtacaksınız ve kapsayıcı olması da o noktada.
Bir ara bunu yakalar gibiydik biz. Yani 0.42'lerden cini katsayısı. Sıfıra ne kadar yaklaşırsa o kadar adil demek. 0.39'lara kadar indi ve öyle gidiyor gibiydi. Tekrar 0.43'lere çıkardık bunu. Kötüye gitti iş yani.
Evet, peki bu hafta ekonominin türlü türlü halleri var dedik evet. Ya bu halleri tanımladık. Bizi izleyenler izledikleri için çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.